Ayrım 4, sayfa 27. 1900'lere gelinmiş, kızları artık büyümüş ve evlenme çağına gelmişlerdi. Önce büyük kızı Ulviye'yi evlendirdi. Kırım hanlarının soyundan gelen diplomat, devlet adamı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'le. Dipnot 4, Tevfik Paşa Kırım hanlarının soyundan geliyordu. 1845'te İstanbul'da doğmuştu. Askeri okula gitmiş, süvari temenni çıkmış ama paşalardan birinin bayramını tebrike gitmesi sayesinde terfi ettiği iddia edilince istifasını verip Baba Ali'ye, oradan da Hariciye'ye geçmişti. Katiplikten başlamış, zamanla büyükelçi olmuş ve bir sefaretten ötekine dolaşmıştı. İkinci meşrutiyetle kurulan Sait Paşa hükümetinin Hariciye Nazırı, 31 Mart hadisesi meydana geldiğinde sadrazam, Dünya Savaşı'na girdiğimiz sırada da Londra'da büyükelçiydi. Sultan Vahidettin tarafından 3 defa sadarete getirilecek, damat Ferit Paşa'nın yaptıklarını temizlemekle vazifeli olan son hükümetini 21 Ekim 1920'de kuracak, saltanatın kaldırıldığı 1922 Kasım'ına kadar bu makamda kalarak Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı olacak ve kendi ifadesiyle imparatorluğun cenazesini kaldırmak ona düşecekti. Kitaba dönüş. Nikah 1916'nın 10 Ağustos'unda Kuruçeşme'deki bir yalıda kıyıldığı sırada Vahidettin Efendi henüz tahta çıkmamıştı, imparatorluğun veliahtıydı. Aradan 2 sene geçti ve 1918'in 3 Temmuz'unda tarih ve kader beraberce değişti. Sultan 5. Mehmet Reşat vefat etti ve Veliaht Şehzade Vahidettin Efendi, Sultan 6. Mehmet Vahidettin unvanıyla Osmanlı tahtına çıktı. Tahta istemeye istemeye geçtiğini söyleyecek, hatta yakınlarına tahta değil kubura oturdum diyecekti. Padişahın küçük kızı Sabiha Sultan henüz bekardı ve bir hayli talibi vardı. Sabiha Sultan'ı tanıyanlar onun hanedanın diğer kadınlarından farklı olduğunu söyler ve Sabiha Sultan bambaşkaydı derler. Güzeldi, zekiydi, üstelik babasının sırdaşı gibiydi. Önce o zamanlarda Hamidiye Kahramanı diye bilinen Rauf Orbay'ın ismi geçti. Sonra Harbiye Nezareti Müsteşarı Mahmut Kamil Paşa saraya müracaat edip Sabiha Sultan'ı resmen istetti. Fakat hakkındaki tahkikat babasının vakti zamanında seyis olduğunu ortaya çıkarınca talebi reddedildi. Taliplerin arasına babanzadelerden Fuat Bey de katıldı ama fazla şişman olduğu için o da beğenilmedi. Sırada hanedana damat olmak isteyen daha çok kişi vardı. O senelerde kurmay yüzbaşı olan Saffet Arıkan ile Şamlı yüzbaşı Supi Bey ve daha başkaları sarayın kapısındaydılar ama damatlığa hiçbiri kabul edilmedi. İstanbul o senelerde devrik bir Müslüman hükümdarın sürgün mekanıydı. 1909'da tahtından feragat etmeye mecbur kalan İran Şahı Muhammed Ali Kacar'ın. 1872'de doğan Muhammed Ali Şah, İran tahtına babası Muzafferüddin Şah'ın 1907'deki ölümünden sonra çıkmış ama 2 senelik iktidarı sıkıntılarla, isyanlarla ve memleketinin Rusya ile İngiltere arasında paylaşılması mücadelesi içinde geçmişti. İran'da 1796'dan itibaren hüküm süren Kacar Hanedanı artık çatırdıyordu. Monarşi gücünü neredeyse tamamen kaybetmişti. Muhalefet 1906'da açılan meclisin gücünün artmasını ve ciddi reformlar yapılmasını istiyordu. Muhammed Ali Şah, reformcuların siyasi haklarla ilgili taleplerinin artması üzerine Tahran'da 1908 Haziran'ında sıkı yönetim ilan etti ve sıkı yönetim kumandanlığına bir Rus albayı getirdi. Önde gelen muhalefet liderleri ya öldürüldü yahut tutuklandılar. Şah, ortalığın daha da karışması üzerine 23 Haziran 1908'de Meclis binasına top ateşi açtırdı. 4 gün sonra da meclisi feshederek anayasayı askıya aldı. Aynı günlerde İstanbul'da meclisin 32 sene sonra yeniden açılması, yani ikinci meşrutiyetin ilanlı kutlamaları yapılırken, İran'da bunun tam tersi bir hava hakimdi. Ama Muhammed Ali Şah'ın bütün bu uygulamaları beklediğinin tam tersi bir tesir yaptı. Karışıklıklar bir sene içerisinde memleketin her tarafına yayıldı. Ayaklanmayı bastırmak için gönderilen birlikler yenildiler, Bahtiyari aşireti İsfahan'ı ele geçirdi ve muhalefet kuvvetleri 1909'un 12 Temmuz'unda Tahran'a girdiler. Çaresiz kalan Şah, Tahran'daki Rus sefaretine sığındı. 16 Temmuz günü o sırada 11 yaşında olan oğlu Ahmet Mirza'nın lehine tahtından feragat edip sürgüne gitmeyi kabul etti ve 9 Eylül'de Ruslar tarafından Odessa'ya götürüldü. Ama sabık şah sürgünde pek rahat durmadı. İngiltere'nin İran'daki etkisinin artması Rusları zaten rahatsız etmeye başlamıştı ve İran üzerindeki eski hakimiyetlerini yeniden kurabilmek için Odessa'da kontrolleri altında yaşayan Muhammed Ali Şah'ı devreye soktular. Muhammed Ali Şah, Rusların desteğindeki bir ordu ile İran'a girdi ama askerleri hükümet birliklerini yenilince yeniden Ruslara sığındı ve memleketini bir daha dönmemek üzere terk etmek zorunda kaldı. Tahtına tekrar geçebilmek konusundaki hayallerine nihayet vermesi gerektiğini artık fark etmişti. Kalabalık maiyetiyle beraber İstanbul'a geldi ve Büyükada'da kiraladığı büyük bir köşke yerleşti. Ama tahtını devrettiği oğlu Ahmet Şah ile arasında herhangi bir anlaşmazlık, bir mesele yoktu. Devamlı surette haberleşiyorlar, hatta oğluna sık sık siyasi tavsiyelerde bile bulunuyordu. Ancak genç Şah'ın babasının Tahran ile İstanbul arasında mekik dokuyan maiyet mensupları vasıtasıyla gönderdiği bu tavsiyeleri tatbik etmesi söz konusu olamazdı. Zira Tahran'da ipler artık başkalarının elindeydi ve Ahmet Şah sadece bir sembolden ibaretti. İran'ın sabık şahı Muhammed Ali, İstanbul'a yerleşince kızlarını ve torunlarını da yanına aldı. Hatta bir ara ticaretle bile meşgul oldu ve hatırı sayılır paralar kazanması üzerine, saltanatın lağvedilmesinden sonra 1923 Eylül'ünde Devrik Şah'a vergi tahakkuk ettirilmesi konusu bile tartışıldı. Dipnot 5 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Hariciye Nezareti İstanbul Murahhaslığı, Dosya 21 Gömlek 81. Muhammed Ali Şah, 1924'te ailesiyle beraber İstanbul'dan ayrılıp Fransa'ya gitti. Oradan İtalya'ya geçti. Akdeniz sahilindeki San Remo kasabasına yerleşti, bir villa kiraladı ve 5 Nisan 1925'teki ölümüne kadar San Remo'da yaşadı. Devrik Şah'ın oğlu Ahmet Şah, 1921'de İran'ı İngiliz himayesine veren bir anlaşma imzalamasından sonra yaşanan Rus istilası ve istilanın Kazak Tugayı kumandanı Rıza Han tarafından bastırılması üzerine çıkan karışıklıkların akabinde, 1923'te kardeşi ve veliahtı Muhammed Hasan Mirza'yı saltanat naibi olarak bırakıp memleketini terk ederek Avrupa'ya gitti. 1925'te meclis tarafından hal edilen Ahmet Şah'ın yerine Rıza Şah'ın alınması ile İran'da 129 sene devam eden Kacar Hanedanı yerini Pehlevi Hanedanı'na bıraktı. Rıza Şah'ın İran'da 1979'da yaşanan İslam devrimi ile tahtını terk etmek zorunda kalan oğlu Muhammed Rıza Pehlevi, bu hanedanın ikinci ve son şahı olacaktı. Muhammed Ali Kacar'ın İran tahtında bulunan oğlu Ahmet Şah'a Büyükada'daki sürgün günlerinde gönderdiği siyasi direktiflerin yerine getirilmesini sağlaması mümkün olamamıştı. Ama ne de olsa bir babaydı, aile meselelerinde söz sahibi olabilirdi ve bu konulara başkalarının karışmasına bir sebep yoktu. Sabık Şah 1919'a gelindiğinde artık 21 yaşında olan ama siyasi bakımdan sözünü geçirme imkanı bulamadığı oğlunun mürvetini görmek hevesine kapıldı ve hanedana layık bir gelin arayışına girdi. Gelin adayı, güzelliği ve zarafeti bir tarafa, kendisi gibi eski ve asil bir aileden olmalıydı. Üstelik böyle bir izdivacın artık kapanmış olan siyasi istikbalinin kapılarını aralaması da pek fena olmazdı. Muhammed Ali Şah uzun uzun düşündükten, araştırdıktan, en yakınlarına akıl danıştıktan ve İran'ın İstanbul'daki büyükelçisi olan ve bir dediğini iki etmeyen İhtişam-ı Sultan'a Mahmud Han ile günlerce kafa kafaya verip fikir teatisinde bulunduktan sonra oğluna layık gelin adayını nihayet buldu. Misafir olduğu devletin hükümdarının kızını, yani Sultan Vahidettin'in küçük kızı Sabiha Sultan'ı. Mahmud Han'ın hanımı Yıldız Sarayı'nın haremini daha önceleri ziyaret etmiş, takdim edildiği Sabiha Sultan'a hayran kalmış ve Tahran'daki genç şaha hanım aramakta olan kocasına da birkaç defa "Padişahın kızı bu iş için pek münasiptir" demişti. İhtişam-ı Sultan'a Mahmud Han, Sultan Vahidettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın kocasını, yani padişahın damadı olan İsmail Hakkı Bey'i 1919 ilkbaharının ilk günlerinde Cağaloğlu'ndaki elçilik binasına davet etti. İsmail Hakkı Bey profesyonel askerdi. Prusya Harp Akademisi'nde kurmaylık tahsil etmiş, Kaiser Wilhelm'in süvari hassa alayında bulunmuştu ve kayınpederinin askeri konularda bilgi almak için Yıldız Sarayı'nda kurduğu hususi kurmay heyetindeydi. Büyükelçi, padişahın damadını mevkiine layık bir şekilde alay ve alay ile karşıladı ve elçiliğin kabul salonuna aldı. Sefaret erkanı salonda ayakta beklemedeydi. Büyükelçi, bir sehpa üzerine konmuş kutunun içerisinde parlayan koskoca bir nişanı işaret ederek, "Bu İran'ın en büyük nişanıdır," dedi. "Şah hazretleri bu nişanı size layık gördüler ve takmamı irade buyurdular." Sonra protokol kaidelerinin hiçbirini ihmal etmeden nişanı kutusundan çıkarttı ve İsmail Hakkı Bey'in boynuna astı. Merasimin tamamlanmasından sonra sefaret erkanı, elçi ile misafiri selamlayarak salondan ayrıldı ve ihtişam-ı sultana Mahmud Han ile İsmail Hakkı Bey içeride baş başa kaldılar. Karşılıklı kanepelere oturdular ve elçi söze daha da ciddi bir ifadeyle, "Malumunuz Devlet-i Aliye ile İran iki Müslüman ve güçlü devlettir," diye başladı. "Şah Hazretleri münasebetlerimizin çok daha yakınlaşması gerektiğini hissediyor ve aramızda ailevi bağlarda kurduğumuz takdirde kuvvetimizin daha da ziyade olacağımıza inanıyor. Bunu sağlamanın en iyi yolunun da Şahımız ile Zat-ı Şahane'nin kızı Sabiha Sultan Hazretlerinin izdivacından geçtiğini düşünüyor." Sonra koltuktan kalktı, ayakta ve heyecan içerisinde, "Şah Hazretleri bu izdivacı ancak sizin sağlayabileceğinizi düşünüyorlar. Zat-ı Şahane'yi bu hususta ikna edebilecek tek kişinin siz olduğunuzdan emindirler," dedi. İsmail Hakkı Bey, elçi İhtişam-ı Sultan'a Mahmud Han'ın bir anda söylediklerinden öylesine hayrete düşmüştü ki, muhatabı ayağa kalktığı anda kendisinin de ayağa kalkması gerektiğini bile unuttu ve oturduğu koltukta şaşkınlık içerisinde, "Zat-ı Şahane'yi derhal arz ederim," diye mırıldanmakla iktifa etti. İran hükümdarı Ahmet Şah'ın İsmail Hakkı Bey'e İran'ın en büyük nişanını takmasının hikmeti artık anlaşılmıştı. İranlılar, padişahın damadının elçiliğe gelişindeki tantanalı merasimin aynını uğurlamada da yaptılar. İsmail Hakkı Bey, Cağaloğlu'ndan hemen Yıldız Sarayı'na gitti. Kayınpederi Sultan Vahidettin'in huzuruna çıktı ve elçinin söylediklerini aynen nakletti. Padişah işittiklerine damadından daha fazla şaşırmış gibiydi. İsmail Hakkı Bey dinledikten sonra düşündüğü sırada yapmayı adet edindiği her zamanki hareketi yaptı. Yani başını hafifçe arkaya eğip gözlerini kapattı ve bir müddet öyle kaldı. Sonra gözlerini ağır ağır açarak, "Mümkün değil, mevzu bahis bile olamaz," dedi. "Ben hem Devlet-i Aliye'nin başındayım hem de Halife-i Müslimin'im, yani bütün Sünnilerin halifesiyim. Şii olan bir hükümdara kızımı nasıl verebilirim? Mevzu bahis bile olamaz." Bunları söyledikten sonra damadı İsmail Hakkı Bey usulca tembih etti. "Elçiyle de hiçbir yerde karşılaşmamaya bak. Hatta bir müddet ortalarda görünme. Teklifin üzerinden zaman geçsin ve iş soğusun. Zannımca kabulün mümkün olmadığını en nazik şekilde böyle ifade ederiz." Böyle demekle beraber ne olur ne olmaz düşüncesiyle meseleyi kızına açmadan edemedi. Sabiha Sultan gerçi hayli şaşırmıştı ama o da aynı fikirdeydi. Sultan Vahidettin böyle bir evliliğin olamayacağını Muhammed Ali Şah'a meseleyi zamana bırakarak hissettirebileceğini düşünmüştü. Ama Devrik Şah talebinden öyle kolay kolay vazgeçeceği pek benzemiyordu. Birkaç gün sonra İran elçiliğinden Yıldız Sarayı'na bir randevu talebi geldi. Büyükada'da yaşayan sabık şah padişahı ziyaret etmek istiyordu. Sultan Vahidettin, Muhammed Ali Şah'ın izdivaç meselesinde kararlı olduğunu işte o zaman anladı. Randevu verilmemesi diplomatik nezaketsizlik sayılırdı. Mecburen buyursunlar denecekti. Ama ya sonrası? Padişah hemen damadı İsmail Hakkı Bey'i çağırdı ve bu vaziyette ne yapacaklarını konuştular. Şah'a istediği randevu verilecek, hatta hükümdarlara mahsus protokol tatbik edilecek, talebi dinlenecek ve değerlendirme daha sonra yapılacaktı. Ama işi gene sürüncemede bırakma hususunda kararlıydılar. Kararlaştırılan günde saltanat yatlarından biri Büyükada'ya Muhammed Ali Şah'ı almak üzere gönderildi. İran elçisi İhtişam-ı Sultan'a Mahmud Han yine Şah'ın yanındaydı. Dolmabahçe rıhtımından otomobille Yıldız Sarayı'na geçtiler ve Muhammed Ali Şah'a tam bir devlet reisi protokolü uygulandı. Yıldız'ın alt katındaki Mabeyn Dairesi'nin kabul salonunda Sultan Vahidettin ile bir araya geldiklerinde artık iki hükümdar değil, iki baba idiler. Karşılıklı olarak klasik protokol cümlelerinden sonra sabık şah baklayı ağzından çıkardı. Oğlunu uzun uzun methetti, iyi bir şekilde yetişmesi için nasıl çaba gösterdiğini ve ne büyük fedakarlıklara katlandığını anlattı. 21 yaşına gelmiş olmasına rağmen şimdiye kadar bir kadına yahut kıza bırakın el sürmek, yan gözle bile bakmamıştır, dedi. Hatta verdiğim bu kadar emeğin neticesinde öylesine iyi bir hükümdar oldu ki tebaam artık beni bile aramıyor gibisinden sözler etti ve Sabiha Sultan'a açıkça oğluna yani Tahran Sarayı'na gelin göndermek istedi. Sultan Vahidettin'in cevabı gayet diplomatça oldu. İran'ın genç şahını nasıl takdir ettiğini anlattı. Ziyaretten ne kadar memnuniyet duyduğunu defalarca tekrar etti. Hatta şahın asaletiyle münasip bir hanımla evlenmesinin kendisini de bahtiyar edeceğini söyledi. Ama talep konusunda ne evet ne de hayır dedi. Sabık şahın teklifini işitmemiş gibi davrandı. Sonra Muhammed Ali Şah'ı şanına layık şekilde uğurladılar. Sultan Vahidettin hadiseleri yine zamana terk edip unutturarak İranlılara hiçbir cevap vermeyecekti. Ama Şah ile babasının işin ucunu bırakmaya hiç niyetleri yoktu. Sabiha Sultan'ı istemeye bu defa Şah'ın kendisi geldi. Ahmet Şah 1919 yazında İngiltere'ye gitmişti. Memleketine dönerken 19 Ağustos'ta birkaç günlüğüne İstanbul'a uğradı. Hemen Büyükada'ya babası Muhammed Ali Şah'ın yanına gitti ve sonra İsplandit Oteli'ne yerleşti. Gelişi resmi bir ziyaret değildi. Bu yüzden resmi karşılama yapılmadı ve protokol gereği hoş geldiniz heyetleri gönderilmesiyle yetinildi. Bir devlet başkanının başka bir memlekete gayri resmi olarak da gelse, o memleketin hükümdarına nezaket ziyareti yapması diplomatik teamüldendi. 21 Ağustos günü Yıldız Sarayı'nda yapılması planlanan ziyaret öncesinde her iki tarafta da büyük heyecan vardı. Ahmet Şah İstanbul'dan belki de nişanlı olarak ayrılacağı hayallerine dalıyor, Sultan Vahidettin ile Mayeti ise başlarına gelen dertten kurtulmanın yollarını arıyorlardı. Ahmet Şah Mayeti ile beraber Yıldız'a gitti, tahtına ve tacına layık bir merasimle karşılandı, Sultan Vahidettin ve hükümdarın veliahtı olan Abdülmecid Efendi ile 2 saat geçirdi. Yıldız'dan Dolmabahçe Sarayı'na götürüldü. Sultan Vahidettin öğleden sonra Şah'ın ziyaretini iade maksadıyla Dolmabahçe'ye gitti. Aynı gün Şah ile Veliaht Abdülmecid Efendi arasında da karşılıklı ziyaretler yapıldı. Ama bütün bu temaslarda ve görüşmelerde evlilik bahsi hiç açılmadı. Sultan Vahidettin'in ziyaret sırasındaki bir hareketi bile genç Şah'a bu işin hiçbir zaman olamayacağını fark ettirememişti. Hükümdarların resmi ziyaretlerde bir araya geldiklerinde birbirlerine nişan vermeleri adettendi ve memleketlerinin en yüksek dereceli nişanlarını teati ederlerdi. Ahmet Şah, Sultan Vahdettin'e İran Hanedan nişanının 1. rütbesini, Veliaht Abdülmecid Efendi'ye de aynı nişanın 2. rütbesini vermiş, Sultan Vahdettin ise genç Şah'a murassa bir imtiyaz nişanı vermekle iktifa etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek nişanı olan Hanedan nişanını takmamıştı. İran'ın genç şahı ve maiyeti Sultan Vahidettin'in dolambaçlı yollardan da olsa kızımı istemeyin size veremem demeye çalıştığını bir türlü anlayamıyorlardı. Bu defa da İstanbul'a şah ile beraber gelen amcası Nasrus Saltan'a Sultan Vahidettin'in huzuruna çıkmak istedi ve 26 Ağustos'ta kabul edildi. Nasrus Saltan'a o gün sözü hiç uzatmadan padişahtan kızını resmen talep etti. Sultan Vahidettin de aslında aylarca önce yapılması gerekeni o gün yaptı, açık konuştu, hatta yalan bile söyledi ve hanedanlarımız arasında akrabalık kurmak isteyerek büyük iltifat buyurmuşsunuz ama kızım nişanlı olduğu için bu izdivaç mümkün değildir, dedi. Sabiha Sultan tabii kimseyle nişanlı değildi. O sırada Büyükada'daki İsplandit Oteli'nde kalan Ahmet Şah, Yıldız Sarayı'na gönderdiği amcası Nasrus Saltanat'tan işiteceği hayırlı haberlerin hayalini kurmakla meşguldü. Yaşlı prensin gelip de "Boşuna heveslenmişiz, kızını vermiyor." demesi üzerine aklı başından gitti ve hırsını önce Sabiha Sultan meselesini ortaya atan İstanbul'daki elçisi İhtişamüs Sultan'a Mahmut Han'dan çıkardı. Elçiyi azletti, daha önce vermiş olduğu mücevherli bir nişanı geri aldı. Hatta bu kadarla da kalmadı, hemen karını boşayacaksın diye emretti. Ahmet Şah, Sabiha Sultan projesinin elçinin karısının fikri olduğunu biliyor ve verdiği boşanma emriyle ben prensesle evlenmekten nasıl mahrum kaldıysam sen de karısız kalacaksın, diyordu. Genç Şah İstanbul'da 4 gün daha kaldı ve 30 Ağustos'ta memleketine döndü. Ama hayalleri öylesine yıkılmıştı ki bulunduğu otele yürümekle bile birkaç dakika mesafede olan babası Mehmet Ali Şah'a vedaya gitmedi. Hatta protokolün icaplarını bile bir tarafa bıraktı ve Sultan Vahidettin'e bizzat veda ziyareti yapmak yerine Yıldız Sarayı'na Hariciye Vekili Nasrud Devle'yi ve azlettiği İstanbul'daki elçisini gönderdi. Şahın hasta olduğu için bizzat veda edememekten duyduğu üzüntüyü Sultan Vahidettin'in başmabeyincisi Yaver Paşa'ya bu iki İranlı tebliğ ettiler. Yıldız'a ise bir türlü bitmek bilmeyen bu talep meselesinin geç de olsa artık hallolmasından dolayı büyük memnuniyet vardı.